Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocamın sesinde bugün bir şey var, bir eksiklik var hocam, geçmiş olsun. Yoğun tempo.
Evet, bugün biraz daha dinleyicilerimize düzenli bir ses biçimiyle belki seslenemeyeceğiz, kusura bakmasınlar.
Hocam gene iyi geliyor ses.
Sesimiz iyi değil mi?
Gayet iyi geliyor, gayet iyi geliyor. Evet. Sağ olun, eksik olmayın, ayağınıza sağlık.
Sizler sağ olun.
Güray hocam, şimdi bu önemli bir hafta, 23 Nisan, ardından 24 Nisan yani bugün. Konularımız Osmanlı tarihimizden ayrılacağız değerli dinleyicilerimiz bu hafta. Çünkü önce 23 Nisan'ı konuşacağız, ardından Ermeni tehciri meselesini konuşacağız. Biliyorsunuz Fransa'da bazı saçma sapan gelişmeler var. Hocamıza soracağız bütün bunları. Ama öncesinde hep olduğu gibi kitap armağanımız. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Türk Tarih Kurumu yayınlarından Türkler ve Ermeniler üzerine bir araştırma eserini hediye ediyoruz. Bu kitap aynı zamanda Fransızca ve İngilizcesi de içinde bulunan Türk Tarih Kurumu'nun önemli bir araştırma eseridir. Türkler, Ermeniler ve Avrupa adlı eser talihli dinleyicimizin olacaktır. Tebrik ediyoruz şimdiden talihli ilk arayan dinleyicimizi. Gerçekten güzel bir okuma kitabı, el kitabı. Ben de zevkle okumak isterim böyle kitapları. Eline geçecek dinleyicimiz gerçekten talihli.
Şimdiden hayırlı olsun.
Profesör Doktor Bayram Kodaman hocamızın hazırladığı bir eserdir.
Hocam buradan hareketle Ermeni meselesi konusunda Türk Tarih Kurumumuzun bazı çalışmaları var. Bunlara ilişkin dinleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz?
Türk Tarih Kurumu olarak başından bu yana Türk tarihine ve milletimizin geçmişine dönük olan yanlış bilgilendirmeler, tarihe ait olan bazı konulardaki isnat ve iftiralara karşı bilimsel araştırma çalışmalarla, yayınlar yoluyla cevap verme görevimiz bulunuyor. Tabii Türk Tarih Kurumu'nun yapmış olduğu bu yayınların bu yıl içerisinde olanlarından birkaçını hemen belirtelim. 7 bölümden oluşan Osmanlı Devleti'ne azınlıklardan olan Ermeni vatandaşların, Osmanlı Devleti'nin bir vatandaşıydı Ermeniler, isyanı, terör ve propaganda yoluyla onların kullanılmaları ve asi duruma düşmeleri, Osmanlı Devleti'nin anayasal hukuk kimliğine asi duruma düşmeleri ve tehcir kararı ile ilgili 1915-1919-21 yılına kadar olan olaylarla ilgili 7 bölümden oluşan ve daha sonrasında Asala'yla devam eden terör faaliyetlerine ve buna dair propagandalara dair inceleme ve belgelerden oluşan çok ciddi 7 bölümden meydana gelmiş bir eser var. Bu eserimiz şu anda da Türkçesi ve İngilizcesi sayfamızdan izlenebiliyor. Belgesel niteliğindedir. 70 dakikalık 7 bölüm oluşturuyor. Ermeni meselesiyle ilgilidir ve Ermeni meselesinin temelinden başlayarak nasıl ortaya bir mesele olarak getirildiğini, siyasi bir konuya dönüştürüldüğünü, bir tarih konusu olmaktan çıkarıldığını, farklı çarpıtmalarla tarih biliminin temel dayanağı olan belgelerin değiştirilerek, tahrif edilerek, çarpıtılarak, büyük bir iftira da atılarak bu çarpıtılmış belgelerle, tahrif edilmiş belgeler, yani sözde belgelerle tarih bilimi tabii bozulmuş oluyor bu şekliyle. Bilimsel bir dayanağı da olmadan bilim dışındaki şahsiyetler tarafından, yani siyasiler tarafından alınan kararlarla tarih yönlendirilmeye çalışılıyor. Hatta bir milletin bütün geçmişi de suçlanmaya çalışılıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Bilim çağında yaşayan dünyanın gittiği yön bilimsel ilkeler, bilimsel araştırmalar ve belgeler olmalıdır. Tarih bir bilimdir ve belgelere dayalı olarak bilimsel teorilerini üretir. Ve buna göre de diğer merciler, yani siyaset arenası, siyaset sahnesinde bulunan kurumlar, devlet temsilcileri, parlamentolar veya uluslararası kuruluşlar bu belgelere göre görüşerek kanaatlerini bu belgelere dayalı olarak ortaya koymakla yükümlüdürler. Aksi takdirde çok büyük bir hata ve değişmeyen hakikat gerçekten insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi gerçekten tarihi yapanlara sadık kalmak gerekir. Tarih ilmini saygın bir ilim olarak görmek gerekir. Eğer tarihi yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat bir gün insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Evet hocam.
Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün bugün dün itibariyle de ikinci günü Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla bu ifadesinden ve Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşuna yapmış olduğu katkı, önderlik, baş öğretmenlik gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir katkıdır. Türk tarihinin araştırılmasında gösterdiği hedef de işte bu tür iftiralara karşı onun çok yerinde bir kararla Osmanlı Tarih Encümeni'nin yerine Türk tarihini araştırmak üzere bir bilim heyeti olarak böyle bir kuruluşu uluslararası etkinlikler ile kurmuştur. Tekrar milli mücadelenin bütün kahramanlarını, şehitlerini, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere rahmetle yad ediyor.
Evet hocam.
Ve bu yolda tarihçilik ilmiyle de tarihimize yön veren, katkı veren bütün geçmiş ilim insanlarımızı da rahmetle. Rahmetle yad ediyoruz.
Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bu haftaki kitabımız Türkler, Ermeniler ve Avrupa. Bunu armağan edeceğiz sizlere. Ardından soracağım hocamıza, çünkü bizim bilim insanlarımız, tarihçilerimiz çok açık şekilde kim hangi tezi savunuyorsa gelsin buyursun. Bizim arşivlerimizde açık, devletimizde açık, tartışalım diyorlar. Bu Johannes Lipsius kimdir onu soracağız. Kaçaznoni kimdir onu soracağız. Ondan önce 23 Nisan 1920 bizler için ne anlama geliyor onu soracağız. Fakat kitap armağanımız ve sorularınız, yorumlarınız için bir telefon numaralarımızı anımsatayım ben sizlere. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, 23 Nisan 1920 ve bir devlete atılmış adım. Nedir hocam?
Evet, 23 Nisan 1920'de milli mücadelenin en önemli gelişmelerinden birisi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı ve açılış bugünkü Ulus semtinde bulunan tarihi 1. Meclis binasında gerçekleşti. Cuma günüydü. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazından sonra dualar ve kurban eşliğinde ilerleyen Milli Mücadele Heyeti Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu meclis bir yeni devletin İstanbul'da işgal edildikten sonra Ankara başkent olarak henüz oluşmadan önce bir karargah teessüsü idi. Yani yeni bir devletin ortaya çıkışında İstanbul'un işgali durumunda devlet insanlarının, devlet erkanının önemli bir kısmının Ankara'ya gelmesiyle gerçekleşmiş gerçekten görkemli bir açılış idi. Ve 23 Nisan 1920 günü meclisin açılması ile ilgili tutanaklara baktığımız zaman, konuşmalara baktığımız zaman çok büyük bir heyecan, bir ümit, bir kurtuluş ve istiklal ümidi bulunmaktadır. Temsil heyetinin Erzurum'dan Sivas'a gelmesi, oradan Ankara'ya intikal etmesi, Sivas'ta alınan ulusal milli kongre kararları ve Ankara'ya geldikten sonra Atatürk'ün Aralık ayında Ankara'ya gelmesinden sonra başlayan İstiklal Harbi hazırlıklarının en önemli safhalarından birisi de işte bu meclisin açılmasıdır ki Ocak ayı itibariyle de İstanbul'da toplanan Meşrutiyet Meclisi'nin yani Meclis-i Mebusan'ın almış olduğu çok önemli bir karar vardı. Misak-ı Milli kararları. İşte bu Misak-ı Milli kararları nedeniyle de İstanbul işgal edilerek yağma edilmiş. Meclisteki mebuslar bir kısmı tutuklanarak sürgüne gönderilmiş, bir kısmı ise kendileri imkanlarıyla Ankara'ya kadar gelmeyi başarmışlar. Ve böylece İstanbul'daki hükümet işlevsiz hale gelmişti. Fiili bir durum söz konusuydu. Hukuki bir şey söz konusu değildi ama fiili bir işgal gerçekleşmişti. İstanbul'un işgali tabii ki Ankara'da yeni bir meclisin, yeni bir hükümet teessüsünün zorunlu olduğunu da göstermişti. Böylece biz Misak-ı Milli'den sonra çok önemli bir gelişme olarak Türk Devleti'nin temellerinin Ankara'da meclis etrafında şekillenmeye başladığını ve Cumhuriyet parlamenter sistem odaklı ve millete dayalı devlet modelinin tarihten gelen gelenekle birleşmesiyle birlikte güçlü bir milli iradenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İşte bunun delili de o günden bugüne her yıl gençliğe, nesillere eğitim olarak armağan edilen, çocuklara hediye edilen 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekten anlamlıdır. Çünkü bu milli iradenin nesiller boyu miras kalmasıyla ilgili toplumsal bir anmadır ve hatıradır, hafızadır. Sürekli olarak insanlarımızın çocukluktan itibaren sevgiyle yoğurduğu bir vicdani duygudur. Aynı zamanda millet sevgisidir 23 Nisan. Çünkü milli irade orada tecelli eder. Seçimler yapılır, meclis öyle oluşur. Böylece milli iradede de milli kararlar hep birlikte devlet, millet ve vatan bütünlüğü yolunda bir vücut olmak, tek yumruk olmak ifade edilir meclis eliyle.
Hocam dinleyen gençlerimiz...
Bunu gösteriyor 23 Nisan. Çok anlamlı. Üzerinde ne kadar konuşsak gerçekten bu programımızın süresini de aşacak çok veciz ifadelerle konuyu değerlendirmemiz mümkündür.
Gençlerimiz, çocuklarımız dinliyor. Hocam Misak-ı Milli ne demek?
Misak-ı Milli Osmanlı Devleti'nin bu buhranlı çağda kendi bulunduğu sınırlarının bir anlaşmayla değiştirilmesi talebine karşı kendi hakkını ve hukukunu, vatanını, Türk Devleti'nin savunmasıyla ilgili bir projedir. Bu projede Türklerin ve Osmanlı'ya bağlılık hissiyle dolu İslam ahalinin bulunduğu yerlerde yapılacak bir plebisit ile yani bir seçim ile Misak-ı Milli'nin sınırlarının tespit edilmesi kabul ediliyordu. Buna göre Osmanlı Devleti'ne bağlılık duygusu taşıyan her yer Osmanlı vatanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de aynı zamanda vatanı sayılıyordu. Yani Osmanlı hükümeti o dönemde Meşrutiyet Meclisi'nde devam ettiği için böyle bir ifadeyi müşterek bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki ikinci bir adı da Türkiye'ydi. Bunu da hemen belirtelim. Ve Meşrutiyet Meclisi'nin mensupları milli mücadelenin liderleriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ve onun görevlendirdiği insanlarla haberleşerek onların da görüşü ve tavsiyesi doğrultusunda bu Misak-ı Milli kararlarını almıştır. Yani Misak-ı Milli'nin alınışında milli mücadele etkili olmuştur. Anadolu'daki Sivas Kongresi'nde bulunan temsil heyeti etkili olmuştur ve o doğrultuda bir sınır çizilmiştir adeta. Batı Trakya, Adalar, bugünkü Musul, Kerkük ve tabii ki Hatay güneye doğru indiğimizde Türkmenlerin yaşadığı bölgeler dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'de birçok yer Anadolu'ya bağlılığını, Türkiye Meclisi'ne bağlılığını ifade ediyordu. Meşrutiyet Meclisi'ne bağlılığını ifade ediyordu. İşte bu Misak-ı Milli, milli anttır. Meclisin yapmış olduğu vatanın bölünmez bütünlüğüyle ilgili hedeflediği haritadır.
Hocam diyorlar ki
çizgidir,
biz
yani kırmızı çizgilerdir.
Evet, ant içiyoruz diyor.
Ant içiyoruz diyor meclis. Bir millet adına devletimiz için vatanımızın bu olduğunu ilan ediyoruz diyor. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız demektir. Misak-ı Milli tabii ki uluslararası aranda tepkiyle karşılanmış. İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etmişler. Mondros'u hemen uygulamaya koymuşlar. Anadolu'nun çeşitli bölgelerini işgale başlanmıştır. Başta İzmir işgal edilmişti. Tabii ki İstanbul akabinde işgal edilecektir. Ve ardından da Anadolu'nun kıyı bölgeleri güneyde, Güneydoğu Anadolu'da ve hatta Karadeniz'de, Batı Anadolu'nun iç bölgelerine doğru da ilerleyerek İtilaf Devletleri kendi aralarında yapmış oldukları gizli paylaşma anlaşmaları gereğince Anadolu'nun çeşitli bölgelerini işgale başlamışlardı. İşte bu sırada dahi Osmanlı Devleti'nin henüz tehcir etmediği Ermenilerden ve hatta Rumlardan olan kişilerin milli mücadeleye karşı arkadan bir takım hainane girişimler, terör faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. Bu da milli mücadelenin temel anlamda aslında bir taraftan büyük İtilaf Devletleri ile savaşırken diğer taraftan da içeride bir takım olaylarla meşgul olmak, asayiş ve terörle ilgili, güvenlik konularıyla ilgili halkın kendi kendini savunmak zorunda kalması gibi çok önemli hayati meseleler gündeme gelmiştir. Ondan dolayı 1915 yılındaki olayı doğru değerlendirebilmek için sonraki ve önceki olan olayları da görmemiz
Tabii ki.
gerekiyor. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı yıllarında çok büyük bir buhranla, çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya iken
Hatta hocam belki daha gerisinden 1912-13 Balkan Savaşları'ndan itibaren çok ağır bir sürecin içerisine girmiş atalarımız, devletimiz.
elbette bu 19. yüzyılda özellikle büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ni hasta adam olarak görmesi ve paylaşma tasarıları projeleri uygulamaya başlamasıyla birlikte içerideki bir kısım azınlık diye tabir etmiş olduğumuz toplulukları kullanmaya müsait biçimde görmüşler ve onları kendilerine göre bir eğitimden geçirmişler. Propagandalar yoluyla onları çeşitli terör ve isyan faaliyetlerinde, hatta savaşlar sırasında kendi cephelerinde asker kıyafeti giydirmek suretiyle kullanmışlardır. Osmanlı Devleti içeriden yaşamış olduğu birçok defa isyan ve terör faaliyetleri nedeniyle savaş sırasında bir tehcir kararını güvenlik gerekçesiyle almak zorunda kalmıştır ki bu bir meclis kararıdır. Meclis-i Mebusan kararıdır. Sevk ve iskan kararı alınmıştır. Özellikle Orta Anadolu'nun bazı yerlerinde ve Doğu Anadolu'da yaşanan toplu Türk ve Müslüman ahalinin toplu katliama uğratılması neticesinde bir takım terör ve çete faaliyetlerinin, komutacıların soykırım faaliyetlerinin Müslüman ahali üzerine gelmesi üzerine Osmanlı hükümeti, İttihat ve Terakki hükümeti, sonuçta Mebusan Meclisi hükümeti böyle bir kararı almıştır ve uygulamıştır. Neticede sorumluları bu katliamların yani Türk ve Müslüman ahaliyi katledenlerin tehciri diğerlerinin değil. Burada çok dikkat edeceğimiz bir husus var. Terör olaylarına karışmamış olan, asi olmayan hiçbir vatandaş, Osmanlı vatandaşı tehcir edilmemiştir. Sadece suça karışan bölgelerde karışan kişiler ve onların bulunduğu mahaller tehcire tabi tutulmuştur. Akabinde tabii olay genişleyince bu tehcir neticesinde tabii Osmanlı ülkesi içerisinde bir bölgeden başka bir bölgeye
Kuzeyden güneye hocam, evet.
iskan yapılmıştır.
Göç ettiriyor.
Bunu yer yer Osmanlı Devleti Türkmen aşiretlerine de
Evet
yapıyordu.
hocam,
Yani
Celali isyanları sırasında.
sadece gayrimüslimlere
Değil mi?
yapmıyordu veya bir etnik yapıya da yapmıyordu.
Hepsi
Bu
tebaa
açıdan bu
girecek.
bir soykırım olamayacağı gibi
Şimdi
tam
gireceğiz yine
aksine
hocam o
o
konuya.
topluluğu orada yaşatabilmenin yoluydu. Çünkü eğer o topluluğu Osmanlı Devleti tehcir etmeseydi oraya gelmiş olan Türk askerleri ya da köylüleri, çeteleri, Müslüman Türk ahalisi kendisi onları büyük bir katliama tabi tutabilirdi. Çünkü kendi aileleri, ocakları yanmıştı bu insanların. Tek çare onları sağ olarak bir başka bölgeye taşımak suretiyle
Evet hocam.
toplumsal barış ve huzuru sağlayacak bir tedavi uygulamasıdır. Osmanlı Devleti de kendi toplumunun, vatandaşının huzurunu düşünüyordu. Bu
Hocam.
Ermenilerin güvenliği açısından da Türk ve Müslüman ahalinin güvenliği açısından da önem taşıyordu.
Hocamızı yoruyoruz değerli dinleyicilerim. Suyundan yudum alamadık. Nefeslenelim, biraz dinlendirelim, devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam suyundan bir yudum alabildi. Güray hocam, şimdi bu Johannes Lepsius diye bir adam. Kaçaznuni diye o dönemki Ermenilerin başı olan bir adam. Ve bizim atalarımız o zaman Osmanlı'nın nasıl vatandaşıysa Ermeniler de, Araplar da, diğerler, şunlar, bunlar, onlar aynı statüde, onlar da vatandaş. Hiçbir fark yok. Şimdi bugün itibariyle devlete isyan edenin, devlet eğer bastırmazsa bu isyanı, üstesinden gelmezse devlet yıkılır. Burada yani ne yapılabilirdi? Bunların tezi nedir? Nereden bir göç olayı ulaşıp dolaşıp bir soykırıma kadar getiriyorlar? Bu nedir hocam?
Şimdi burada çok önemli hukuki bir konudan bahsetmemiz gerekiyor. Devletler hukukuna göre bir devletin var olan toplumsal sözleşmesinin adı anayasadır. Osmanlı Anayasası kanuni esasidir. Ve kanuni esasiye göre de Osmanlı vatanı, Osmanlı milleti, Osmanlı devleti bölünmez bir bütündür. Buna karşı asi olanın ise bu hukuktan talep hakkı yoktur. Yani şu demek oluyor, devlete karşı, hukuka karşı suç işlemiş olan bir kişi veya topluluk kendisi hukuken kendisine mal ve mülk edinmiş ise, daha önceden kazanılmış hak ve hukukları varsa, kendisi hukuku bozduğu ve tanımadığını ilan ettiği için, terör faaliyetlerine karıştığı için o mal ve mülk toplumsal anlamda mameleket eymanuhum ilkesince kendisinin vekaleten güvenliğini sağlayan o büyük yapının, yani devletin veya toplumun tabi olduğu hukukun emriyle elinden alınır. Bu şu demektir: tehcir neticesinde Osmanlı ülkesinden bir yerden başka bir yere nakledilen Ermeni vatandaşlar, gittikleri bölgelere de kendilerinin mal ve mülkleri listelenmiş ve onlara göre bir istihkak tayin edilmiştir. Her ne kadar Osmanlı hukuku bunları asi saymış olsa da, buna rağmen Osmanlı Devleti vermeme hakkı olduğu halde, yani mal ve mülklerini onlara vermeme hakkı hukuken var olduğu halde, mal ve mülklerini de dengiyle iade etmiştir. Yani şunu demek istiyorum: asinin malı mülkü olmaz. Asilikten vazgeçtiğinde hukuken malı mülkü ona iade edilir. Çünkü tapu senedinin verilme kaydı da o ülkenin vatandaşlığını kabul etmekle ilgilidir. Bu ülkenin vatandaşlığını kabul etmiyorsa aynı zamanda mal ve mülk tapusunu da kabul etmiyor demektir. Orada çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre veya Osmanlı Anayasası'na göre filanca mal sana şu hukukla verilmiştir diye yazar. Bu hukuku kabul etmiyorsun demektir. Bu hukuk aynı zamanda evrensel kabul edilen bir hukuktur. Bu İngiltere'de de, Kore'de de, Japonya'da da, Fransa'da da uluslararası hukuktur. Devletlerin bir hukuku vardır. Devletler hukuku deniliyor buna. Ve bu uluslararası hukuktur. Dolayısıyla bunu tanımayan bir topluluk bir yerden başka bir yere tehcir edilmiş. Bu bir soykırım değildir. Tam aksine onları yaşatmakla ilgili bir tedbirdir. Bu Fransa'da da olur, olmuştur. Almanya'da da olmuştur. Rusya'da da olmuştur. Bugün dünyada hangi devleti büyük devlet olarak sayarsak sayalım, tarihi büyük devletlerin hepsinde tehcirin ötesinde onlarca soykırımdan bahsederiz ama hiçbiriyle ilgili soykırım kararı yoktur. Yani bugün Fransa'nın kendi tarihine ait olan yapmış olduklarına dair Haçlı seferlerinin, hatta tarihe mal olmuş bazı devletlerin, mesela Roma devletinin yapmış olduğu soykırımlardan bahsedelim. Babür İmparatorluğu'nun, Babürlülerin, Babillilerin, eski Asurluların bugün yerinde yeller esiyor. Tarih onu yazarken nereye gittiklerini araştıra araştıra o milletleri bulamıyoruz. Dolayısıyla Babillilerin yapmış olduğu sürgünler, bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa içerisinde yaşanan soykırımlar, birbirine karşı Avrupalıların yapmış olduğu soykırımlar, özellikle Yahudi avcılığı dediğimiz konu gerçekten dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir ve bunu Türk veya Müslüman ahali yapmamıştır. Evet. Müslüman devletler yapmamıştır veya bizim kendi tarihimizden gelen, medeniyetimizden gelen bir sorumluluk taşımamaktadır bu tür olaylar. Yine hocam, zaten Afrika'da gerçekleşen olaylar içinde benzeri bir şeyi söyleyebiliriz. Roma İmparatorluğu.
Romalıların ilk tehciri değil ki hocam Ermenilerim. Daha önce de Vaspurakan Krallığı döneminde Romalılar tehcir ettirmedi mi Ermenileri? Programlarımızda bunu anlattınız, siz söylediniz. Bu ilk bir şey değil yani. Bu göç olayı ilk değil Ermeniler için.
Ermenileri ve aynı zamanda Bulgarları, Balkanlardaki pek çok topluluğu, Gotları, yine Balkanlardan gelen Türkleri Roma defaatle soykırıma tabi tutmuş veya tehcir etmiştir. Yine Ermenileri de Kafkasya'dan alarak, Toroslar bölgesinden alarak, Doğu Anadolu'dan birçok bölgeden alarak bugünkü Balkanlara, Filibe ve çevresine, Sofya ve çevresine iskan eden Roma'dır. Onun da aynı zamanda soykırım yapması kabul edilmelidir uluslararası olarak, öyleyse, siyasi bir evet, mesele hocam. Olaraksa. Aynı şekilde bugün soykırımı kabul edilmiş olan konular dünyada bellidir, sınırlıdır. Örneğin bir konudan hemen bahsedelim. Titus, Roma İmparatoru Titus, Filistin bölgesindeki bütün Hristiyanları ve Yahudileri sürmüştür ve katletmiştir. Bütün Orta Doğu'dan çıkarmıştır. Bir kısmını İspanya'ya, bir kısmını Sasani ülkesine, İran'a, bir kısmını Afrika işlerine, Orta Afrika'ya sürmüştür. Doğu Akdeniz'de bunların hiçbirisini bırakmamıştır. Bir kısmı ise Anadolu içlerinde kimliklerini değiştirerek, saklanarak yaşamaya çalışmışlardır. Bugün Titus laneti diye bir lanetten bahsediliyor. İşte bu ondan dolayıdır. Yani toplumların dinlerini ve her türlü kültürel varlıklarını yok edecek derecede yapılan işler anlamında söyleniyor. O zaman bütün bunlar listelendiğinde Fransa'nın tarihi ortadadır. Veya bugün Avrupa'nın emperyalist dediğimiz 19. yüzyılda sömürge imparatorlukları kuran bütün devletlerinin kendi tarih ve arşivlerinde var olan katliamın sayılarına baktığımız zaman gerçekten bu çok teessüf edeceğimiz, üzüntü duyacağımız, milyonlarla ifade edilen bir soykırımdan bahsedebiliriz.
Hocam Bosna'yı unutmadık
sadece,
da.
Sadece 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda dünyada savaş nedeniyle ölen ve yaralanan insan sayısı 50 milyondur. Bunun sorumlusu kimlerdir? Buna dair karar verilmesi lazım. Soykırımla ilgili konular bütünüyle ele alındığında bugün Hindistan'da ya da Japonya'da, hatta Afrika'nın içlerinde, Ruanda'da, Cezayir'de, Libya'da ve adı anılamayacak derecede küçük topluluklar içinde, yine Amerika'da, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da yerli medeniyet mensupları olan insanlar nerededir? Kimlikleri nerededir? Bugün müzelerde bile onlara ait kalıntılar bulmak mümkün değil. Yok etmişlerdir. Ancak kendilerine ait bazı kalıntıları, tapınaklarını vesaire kazılarla belki bulunabiliyor. Ama 500 yıl önce bunlar vardı, yaşıyordu ve kayıtları var hepsinin.
Var hocam. Evet.
Tarih kitapları da bunu yazıyor.
Hocam şimdi bunların dayandığı tez bu.
Bunlar da soykırım olarak evet. Eğer her türlü tarih olayını bu şekilde sıralayacak olursak gerçekten ansiklopedik konulardır bunlar. Ve Ermeni meselesi diye mesele olarak gündeme getirilen konu artık tarih biliminin sahası olmaktan çıkmış. Adeta siyasi bir konu haline dönüştürülme gayreti içerisindedir. Çünkü bu konuda az önce de ifade ettiğiniz gibi Kaçaz Nuni'nin kendi hatıralarında da söylediği gibi Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı kullanılması ve isyan ettirilmesi söz konusudur. Ve terör faaliyetleri biçiminde bu isyan gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin bir savaş halindeyken yabancı işgal güçlerine karşı bir savunma halindeyken içeriden kullanılarak onların bu şekilde hainane bir rol verilerek kullanılması, terör faaliyetlerinde kullanılması kendilerinin suçudur. Kaçaz Nuni kendi günlüklerinde hatıratında ifade ediyor bunu.
Diyor, ben şimdi buradan dinleyicilerimizi okuyorum. Bu Ermenilerin o dönemdeki başı değerli dinleyicilerimiz. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. 1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri zorunlu bir tehcire tabi tutuldu. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. Kaderden şikayet etmek ve felaketlerimizin sebeplerini kendi dışımızda aramak acıklı bir durumdur diyor. Biz demiyoruz ki bunu oldu ki kaç az önce bir Ermeni söylüyor.
Avrupa'daki parlamentolarda alınan kararların dayandırıldığı dosyada kullanılan dışişleri belgeleri Juan Lepsius tarafından uygulan tahrif edilmiş belgelerden oluşur. Onlar tahrif edilmiş belgelerdir.
Açıklar
Lepsius'un evet, kendisi bir rahiptir ve Anadolu işlerinde Alman konsolosluğundan elde etmiş olduğu asıl belgeleri değiştirerek kitap olarak yayınlamış ve değiştirmiş olduğu o belgeler Alman meclisinde, Fransa meclisinde, Uruguay meclisinde ve diğer meclislerde aynıyla kabul edilerek Türkiye tarihine karşı bir iftira olarak kullanılmıştır. Halbuki onun yayınladığı o kitaplardaki belgelerin tamamı tahrif edilmiş, değiştirilmiş, çarpıtılmış belgelerdir. Asıl belgeler yayınlanmıştır ve asıl belgeler Juan Lepsius'un yazdığı şekilde değildir. İçerisinden cümleler ve rakamları değiştirerek
yalan yazıyor.
Bir uydurma kitap yazmış olan Juan Lepsius'u bütün dinleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Araştırmasını istiyorum. Ve meclislerinde kullandıkları belgelerin tamamı Juan Lepsius'un yazmış olduğu bu çarpıtma belgelerdir. Uydurma belgelerdir. Tahrif edilmiş belgelerdir. Asıl Toynbee'nin de dayandığı belgeler tamamı uydurma belgelerdir.
Arnold Toynbee diyorsun.
Arnold Toynbee'nin Mavi evet. kitabı da aynı şekliyle tarih biliminden uzaktır. Tamamen bir propaganda eseridir. Bunu da ifade edelim. Tarih bilimi namına Türk Tarih Kurumu'nun bütün bilimsel verilerinde, Dışişleri Bakanlıklarında var olan belgelerin tamamıyla örtüşmemektedir ve uydurulmuştur. Tarih belgelere sadık kalınarak yapılması gereken bir bilimdir. Bir propaganda veya sansasyonel amaçlı siyasi bir konu değildir.
Hocam devlet arşivleri açık. İnsanlar diyor devlet arşivleri genel müdürlerimiz bütün televizyonlardan, medyada, basında, şurada burada kim neyi araştırmak istiyorsa buyursun gelsin diyor. Kimse gelmiyor.
Çarpıtmaya dayalı ve maksatlı olarak yapılmış olan tarih konuları, propagandif konular aslında halen Türkiye'de, Türkiye'ye karşı diplomatik sahada elini güçlü tutmaya çalışan ülkelerin Ermenileri kullanmaya çalıştığını göstermektedir. Bundan dolayı Ermeni vatandaşlarımızı, dünya kamuoyunda yaşayan Ermenileri ve aynı zamanda komşu bir millet olarak birlikte Milleti Sadıka ismiyle yaşadığımız o barış dolu günlerin hatıralarını yaşayan ve özlem duyan Ermenileri elbette saygıyla selamlamamız gerekiyor. Ama işin hukuki boyutundan, tarih bilimi boyutundan doğru olarak anlatılması gerekir ve kandırılmamaları gerekir. Onları tarih bilimine ve insanlığa, insanlık vicdanına saygı duymaya davet ediyoruz. Aynı şekilde bugün PKK terör örgütünün kendi bildirilerinde yayınlamış olduğu belgeler ve ilk manifestosu aynıyla 1914 yılında Taşnak ve Hınçak, Taşnak Sütyun Partisi ile diğer partilerin ilkelerinin benzeridir. Birebir tercümesidir. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Demek ki örtüşen terör olayları var ortada. Yani benzeri oyunlar aynı şekilde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğusunda, güneyinde hatta sınır ötesinde kurgulanarak Türkiye'ye karşı yeni projeler, yeni kültür ve tarih projeleri olarak üretilerek suç işletilir gibi gösterilmek isteniyor. Tarih bir çarpıtma, bir propaganda haline getirilmek isteniyor. Bir kültür ve bilim savaşı haline getirilmiş oluyor. Yani bilim gibi görünüyor ama bilim değil yaptıkları. Bilimin bir kuralı vardır, ilkesi vardır. Böyle ilkesiz bilim olmaz. Bu ancak başka bir şey olur. Yalan olur, çarpıtma olur veya tamamen iftira olur, sahtekarlık olur. Böyle bir şekilde bilimsel masalarda oturmak mümkün değildir.
Hocam Talat Paşa'dan başlayarak ondan sonra Asala döneminde bizim devlet büyüklerimizi, diplomatlarımızı şehit ettiler. Cennet mekanları olsun. Asala bitti. Biter bitmez de başka bir terör örgütü PKK denilen örgüt çıktı. Bunlar tesadüfi değil tabii. Az önce vurguladığınız gibi hocam.
Kullandıkları bütün argümanlar, ilkeler, hareket tarzları aynıdır.
Evet, bu kadar basit.
Bazı değişiklikler yoluyla güncellemişlerdir kendilerini. Hedefleri de aynıdır. Bunu da belirtelim.
Hocam gelmişiz yine programın sonuna. Nasıl geçti zaman ben de bilmiyorum. Almanya'dan Veysel Kabak. Bugün kitabımızı kazanan dinleyicimiz. Demiş ki hocam, programı hayranlıkla dinliyorum. Hocamızın, sunucumuzun bu kadar bilgili olması ve bize bunları aktarması çok güzel diyor hocam. Çok teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlere diyor. Biz teşekkür ediyoruz.
Biz de selam söylüyoruz Veysel Kavak Bey'e. Hayırlı olsun diyoruz kitabı için. İyi okumalar diliyorum.
Evet, Veysel Bey gerçekten çok güzel bir kitap. Türkler, Ermeniler ve Avrupa, güle güle okuyun. Hocam, Almanya'dan Aydın Küpeli Sadık dinleyicimiz ve Osman Kırboz da aradı. İyi yayınlar diledi bizlere.
Biz de sağ selam olsunlar. Söylüyoruz Aydın Bey'e ve Osman Bey'e. Sağ olsunlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta programımızı genel akışından çıkarttık, olması gerektiği gibi. Çünkü böyle gerekiyordu, ama önümüzdeki hafta hocamızla birlikte 4. Mehmet dönemine devam edeceğiz hocam. Öyle planladık. Evet. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.